Ayrım 30.
Dağlara mutlak sessizlik hakimdi. Zirvelerden hafif bir esinti iniyor ama sessizliği bozmuyordu. Sonra bir ses duyuldu. Rüzgar sesi dağdan bulundukları yere kadar taşımıştı. Genç bir kadının uzun ve belirgin haykırışıydı duyulan. Acı veya korku yüklü bir haykırış değildi. Tarif edilemez ve tekrarlanamaz bir zevkin yarattığı dalgalanan bir çığlıktı. Şerif'in adamları bir anlığına birbirlerine baktıktan sonra başlarını önlerine eğdiler. Şerif adamların omuzlarının sessiz kahkahalarla sarsıldığını görebiliyordu. Bill Braddock 100 metre ötede yattığı yerden aniden doğruldu. Adamları onunla göz göze gelmekten kaçınıyordu. Öfke ve nefret dolu bir ifadeyle dağlara doğru baktı. Gece yarısı ısı düşmeye başladı. Adamlar önce gece havasının yükseklik yüzünden daha da soğuduğunu düşündü. Titreyip koyun postundan kabanlarına sıkıca sarıldılar ama bir türlü ısınamıyorlardı. Ateşe daha da yaklaştılar. Sıcaklık sıfırın altına düşerek azalmaya devam etti. Şerif'in adamları gökyüzüne bakınca bulutların dağları gizlemeye başladığını gördü. Rearguard dağının üzerinde yükseklerde bir ateşin minik pırıltısını gördüler. Sonra o da gözden kayboldu. Bunlar çetin kışlara alışık Montanalı adamlardı. Ama Ekim ayının son 10 günündeydiler ve böyle bir soğuk için daha çok erkendi. Korucular saat 1'de sıcaklığın eksi 20 derece olduğunu tahmin etti. Üstelik düşmeye devam ediyordu. Saat 2'de uyuma fikrinden hepsi vazgeçmiş, ayağa kalkmış, kan dolaşımlarının hızlanması için yürüyorlar, avuçlarına hohluyorlar, ateşi besleyip büyütüyorlardı. Ama hiçbirinin faydası olmadı. İlk iri kar taneleri düşmeye başladı. Ateşin üzerine düşenler hafif bir cızırtıyla eriyor, ateşin ısısını azaltıyordu. Korucu Şerif Lewis'in yanına gitti, dişleri takırdıyordu. Cal ile Custer ormanının koruyuculuğuna dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Orası daha sıcak mıdır diye sordu Şerif. Olabilir. Neler oluyor burada? Aklımdan geçeni söylersem çıldırdığımı düşünebilirsin Şerif. Bir dene. Kar yağışı şiddetlendi. Yıldızlar iyice görünmez oldu. Dondurucu bir beyaz perde üzerlerine iniyordu. Burası Crow topraklarıyla Sochon ülkesinin birleşme noktası. Savaşçılar uzun yıllar önce, daha beyaz adamlar gelmeden burada çarpıştı ve öldü. Kızılderililer ruhlarının hala bu dağlarda dolaştığına inanır. Buranın büyülü bir yer olduğunu düşünürler. Hoş bir inanış ama bu kahrolası hava nereden çıktı? Kulağa çılgınca geleceğini söylemiştim ama dediklerine göre bazen her yerdeki ruh da buraya geliyor ve beraberinde hiçbir insanın karşı koyamayacağı uzun uyku soğuğunu getiriyormuş. Elbette sadece tuhaf bir hava durumu fenomeni ama bence aşağı inmeliyiz. Kalırsak şafağa kalmadan hepimiz donacağız. Şerif Lewis bir süre düşündükten sonra başını salladı. Atları yerleyin dedi. Geri dönüyoruz. Braddock ve adamlarına haber verin. Korucu yoğun kar yağışı altında birkaç dakika sonra geri döndü. Dereye kadar ineceğini, daha fazla uzaklaşmayacağını söylüyor. Şerif, adamları ve korucular soğuktan titreyerek dereyi geçtiler ve Silver Run platosu üzerinden ormandaki sık çam ağaçlarına doğru ilerlediler. Ağaçların arasında ısı sıfır dereceye yükselmişti. Hemen ateş yaktılar ve hayatta kalmayı başardılar. Dağın üzerindeki örtü saat 4:30'da parçalanıp düzlüğe doğru kaydı. Kayaların üzerinde bir duvar gibi ilerledi, dar dereye yuvarlandı ve ağzına kadar doldurdu. Silver Run'da yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra durdu. Gökyüzü açılmaya başladı. Şerif Paul Lewis 2 saat sonra ormanın kıyısında durup güneye baktı. Dağlar bembeyazdı. Koyu mavi gökyüzü doğuda yeni günün habercisi pembe renge bürünmüştü. Telsizini sıcak tutması için gece boyunca vücuduna yapışık tutmuştu. Bu sayede hala çalışmakta olan aleti ağzına doğru kaldırdı. Jerry dedi, sana Jet Ranger'la burada acilen ihtiyacımız var. Gece kar fırtınasına yakalandık ve durum pek iyi görünmüyor. Hayır, ormanın kıyısına, dün yaralıları aldığın yere döndük. Hepimizi burada bulacaksın. 4 kişilik helikopter doğmakta olan güneşin üzerinden uçup geldi ve soğuk ancak karsız kayanın üzerine indi. Lewis 2 adamını arkaya oturttuktan sonra pilotun yanındaki koltuğa tırmandı. Dağa geri dön. Keskin nişancı ne olacak? Şu an kimsenin ateş edeceğini sanmıyorum. Hayatta kalmışlarsa çok şanslılar demektir. Helikopter grubun önceki gün aldığı yolu havadan tekrar kat etti. Lakeport deresinin bulunduğu yerde sadece çam ve karaçam ağaçlarının tepeleri görülüyordu. Aşağıdaki 5 adamdan hiçbir iz yoktu. Dağa doğru uçmaya devam ettiler. Şerif önceki gece gördüğü minik pırıltının yerini bulmaya çalışıyordu. Pilot huzursuzdu. Yüksekten uçuyor, 200 metreye inmek gibi hataları tekrar yapmamaya kararlı görünüyordu. İlk gören Lewis oldu. Dağın yamacında simsiyah mürekkep gibi bir lekeydi. Bir mağaranın ağzı. Önünde Jet Ranger'ın inebileceği büyüklükte bir kaya çıkıntısı vardı. Şuraya in Jerry. Pilot kayalar arasında herhangi bir hareket olup olmadığına dikkatle baktıktan sonra helikopteri alçalttı. Tüfekli adam oralarda bir yerde nişan almış, menzile girmelerini bekliyor olabilirdi. Hiçbir hareket olmadı. Helikopter kaya çıkıntısına indi. Pervaneleri aniden kalkma ihtimaline karşı hala dönüyordu. Tabancasını çeken Şerif Lewis kapıdan aşağı atladı. Adamları helikopterden indi ve tüfeklerini mağaranın ağzına doğrulttu. Hiçbir hareket yoktu. Lewis seslendi. Dışarı çıkın, elleriniz havada olsun, size hiçbir zarar verilmeyecek. Cevap yoktu, hiçbir kıpırtı olmamıştı. Zigzaklar çizerek mağaranın ağzına koştu ve sırtını girişin yanındaki kayaya dayadı. Hafifçe eğilip içeri baktı. Yerde bir yığın vardı, başka da bir şey yoktu. Temkinli adımlarla araştırmak üzere mağaranın içine girdi. Bir zamanlar muhtemelen bir hayvanın postuydu. Ama yılların etkisiyle çürümüş, üzerindeki tüyler dökülmüş, parçalanıp şerit şerit olmuştu. Lewis küflü deriyi bir kenara itti. Bembeyaz ipek gelinliği içindeki kız düğün yatağındaymış gibi yatıyordu. Buzların süslediği simsiyah saçları omuzların önünden aşağı iniyordu. Derin bir uykudaymış gibi görünüyordu ama Şerif uzanıp yanağına dokununca mermer gibi soğuk olduğunu gördü. Tabancasını kılıfına geri koyan Şerif, tüfekli gencin orada olup olmadığını aldırmadan kızı kucakladı ve dışarı koştu. ''Kabanlarınızı hemen çıkarın ve ona sarın.'' diye bağırdı adamlarına. ''Helikopterin arkasına götürüp vücut sıcaklığınızla onu ısıtın.'' Şerif'in yardımcıları üzerindekileri hemen çıkarıp kıza sardı. Biri kızı kucağına alarak helikopterdeki arka koltuklara geçti ve elleriyle ayaklarını ovmaya başladı. Şerif diğer adamını pilotun yanındaki koltuğa doğru itti ve Jerry'e bağırdı. ''Kızı Red Lodge'daki kliniğe götür, çabuk ol. Çok ciddi bir hipotermi vakası olduğu söyleyerek onları önceden uyar.'' Kabin sıcaklığını gidene dek maksimum seviyede tut. Kurtulması için az da olsa bir umut var. Sonra beni almaya gelirsin. Jet Ranger'ın platonu üzerinden ormana doğru uzaklaşmasını izledi. Sonra mağarayı ve önündeki kaya çıkıntısını inceledi. İncelemesi sona erince bir kayanın üzerine oturdu ve gözlerini kuzeye, inanılmaz manzaraya dikti. Red Lodge'daki klinikte bir doktor ve bir hemşire hemen kıza müdahale etti. Donmuş gelinliği keserek çıkardıktan sonra ellerini, kollarını, ayaklarını, bacaklarını ve göğüs kafesini ovarak ısıtmaya çalıştılar. Yüzeydeki ısısı soğuk ısırması seviyesinin altındaydı ve iç ısısı tehlike altındaydı. Doktor 20 dakika sonra derinlerde bir yerde çok cılız bir kalp atışı hissetti. Genç yürek hayatta kalmak için savaşıyordu. İki kere mücadeleyi kaybedip durdu. Doktor iki seferde de kalp masajıyla kızı geri getirdi. Vücut ısısı yükselmeye başladı. Bir keresinde solunumu durdu. Doktor akciğerlerin görevlerine kaldıkları yerden devam etmeleri için kıza suni teneffüs yaptı. İçerideki sıcaklık sauna yaratmıyordu ve kızın vücudunun alt kısmını saran elektrikli battaniye en yüksek derecede çalışıyordu. Bir saat sonra kızın bir göz kapağı titredi ve dudaklarındaki mavi renk kaybolmaya başladı. Hemşire iç ısıyı kontrol etti ve tehlike sınırından uzaklaşmakta olduğunu gördü. Kalp atışları düzene girerek kuvvetlendi. Fısıldayan rüzgar yarım saat sonra iri kahverengi gözlerini açtı ve fısıldadı. Ben, doktor Hipokrat'a ve ondan önce gelenlere içinden kısaca şükretti. Ben Luke ama hiç önemli değil. Seni kaybedeceğimizden korkmuştum ufaklık. Kayanın üzerinde oturmakta olan Şerif onu almak için geri dönen Jet Ranger'ın yaklaşmasını izledi. Durgun havada helikopterin gelişini kilometrelerce öteden görebiliyor, atmosferi yaran pervanelerinin öfkeli homurtusunu açıkça duyabiliyordu. Dağ öyle huzurluydu ki, Şerif Lewis, Jerry helikopteri indirince ön koltuktaki yardımcısına inmesini işaret etti. İki battaniye alıp buraya gel diye bağırdı, pervanelerin dönüşü yavaşlayınca. Yardımcısı yanına gelince ona bir yeri işaret etti ve onu da getir dedi. Of Şerif, dediğimi yap, bir zamanlar bir insandı, uygun bir cenaze törenini hak ediyor. Atın iskeleti yan tarafı üzerindeydi. Kemiklerin üzerindeki bütün etleri, kas ve sinirler çok uzun zaman önce sıyrılmıştı. Kuyruk ve yele kılları muhtemelen yuva yapmak için alınmıştı. Ama düzlüklerin sert bitki örtüsünün aşındırdığı dişler hala çene kemiği üzerindeydi. Gem neredeyse toza dönmüştü ama çelik parça dişlerin arasında parlıyordu. Bir süvari nal bandını yıllar önce hayvanın kahverengi toynaklarına taktığı nallar hala duruyordu. Adamın iskeleti birkaç metre ötedeydi. Uykusunda ölmüş gibi sırt üstü yatıyordu. Giysilerinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Antilop derisinden ince şeritler kaburga kemiklerinden sarkıyordu. Şerif'in yardımcısı bütün kemikleri yere serdiği battaniyenin üzerine topladı. Şerif atlının bir zamanlar sahip olduğu eşyalara döndü. Sayısız mevsimin rüzgarı ve sert hava koşulları eyeri ve kolanı çürük bir deri yığınına dönüştürmüştü. Heybelerden de neredeyse hiçbir iz kalmamıştı. Tüm bu süprüntülerin arasında bir avuç pirinç kartuş vardı. Şerif Levis onları aldı. Dokunur dokunmaz parçalanan boncuklu kın içinde pasla rengi kahverengiye dönmüş bir bıçak vardı. Tüfeğin koyun postundan yapılmış kılıfı kuşlarca didiklenip parçalanmıştı. Ama paslı tüfek hala bir kenarda duruyordu. Onu asıl şaşırtan sadağın içindeki oklar, yay ve küçük balta oldu. Hepsi de yepyeni görünüyordu. Bir kemer tokası ve sert eski bir deri parçası gördü. Şerif hepsini aldı, ikinci battaniyenin içine yerleştirip sardı. Unutulan bir şey olup olmadığını kontrol etmek için etrafa bakındı. Ve helikoptere bindi. Yardımcısı kucağında diğer bohçayla arka koltukta oturuyordu. Jet Ranger gökyüzüne son kez yükseldi. Sabah güneşi altında platoların ve ormanın üzerinden uçtu. Sheriff Lewis karla dolmuş Lake Fork'a baktı. Bir arama ekibi kurulacaktı ama oradan kimsenin sağ kurtulamayacağını biliyordu. Kayalarla ağaçlara bakarken bu acımasız topraklarda takip ettikleri genç adamı düşündü. 1600 metre yükseklikten sağındaki Rock Deresi'ni ve trafiğe tekrar açılan eyaletler arası yolu görebiliyordu. Devrilmiş çam ağacı ve kazaya karışan araçlar kaldırılmıştı. Jerry Red Lodge üzerinden geçerken Şerif'in orada kalan yardımcısıyla bağlantı kurdu. Kızın yoğun bakımda olduğunu ama kalbinin hala attığını öğrendiler. Eve dönüş yolunda Bridger'ın 6 kilometre kuzeyinde alevlerin kapkara ettiği 100 dönümlük alanı gördüler. 30 kilometre ötede Barty'nin ödül kazanmış sığır sürüleri ve geniş otlakları vardı. Helikopter Yellowstone'un ve batıya, Bozeman'a uzanan otoyolun üzerinden geçtikten sonra dalarak alçalmaya başladı. Billings hava sahasına dönmüşlerdi. Kadından doğan erkek çok kısa yaşadı. Şubat sonuydu ve Red Lodge'daki mezarlık buz gibiydi. Uzak köşede taze bir mezar vardı. Çam ağacından ucuz, basit bir tabut üzerindeki tahta sehpaya yerleştirilmişti. Rahibin sesi soğuk yüzünden boğuk çıkıyordu. İki kilise hademesi beklerken eldivenli ellerini ovuşturuyordu. Yas tutan kar çizmeli kalın mantolu ama başı açık biri mezarın ayak ucunda duruyordu. Kuzguni siyah saçları omuzlarına dökülüyordu. Mezarlığın kenarındaki porsuk ağacın altında iri yapılı bir adam duruyor ama yaklaşmaya yeltenmiyordu. Koyun postundan bir kaban giymişti, göğsünde rozeti vardı. Garip bir kış oldu diye düşündü ağacın altındaki adam. Kederliden ziyade rahatlamış görünen dul bayan Braddock inziva hayatını bırakmış ve dizginleri ele alarak Braddock et sanayinin başına geçmişti. Saçlarına yeni bir model verip cildine bakım yaptırmış, şık kıyafetler satın alarak partilerde boy göstermeye başlamıştı. Hastanedeki kızı ziyaret etmiş, ondan hoşlanmış ve çiftlikte bir kulübeyi kira istemeksizin ona vermeyi teklif etmişti. Ayrıca özel sekreteri olmasını istemişti. Genç kadın iki teklifi de kabul etti. Bayan Braddock bir jest yaparak Bayan Pickett'e bankasının kontrolünü tekrar eline geçirebileceği miktarda hisseyi de geri verdi. Toprak toprağa, küller küllere, tozlar tozlara diye monoton bir sesle devam etti rahip. İki kar tanesi siyah saçlar üzerine yavaşça kondu. Kilise ademeleri ipleri alarak tabutu mezara yavaşça indirdi. Sonra geri çekilip tekrar beklemeye koyuldular. Gözleri toprak yığınının üzerine sapladıkları küreklerindeydi. Bu zamandaki adli tıp patologları hiç acele etmemiş, ellerinden geleni yapmıştı. Kemiklerin yaklaşık 1,80 boyunda fiziksel olarak çok güçlü bir adama ait olduğunu saptamışlardı. Kemiklerde hiçbir kırık izi, ölümcül olabilecek herhangi bir yaraya dair iz yoktu. Dişler diş hekimlerinin çok ilgisini çekmişti. Son derece düzgün, bembeyaz ve çürüksüzdüler. Genç adamın 20'li yaşların ortalarında olduğunu belirlediler. Eşyaları inceleme işini bilim adamları üstlendi. Yaptıkları karbon 14 testleri, antilop derisi, deri, kürk gibi organik maddelerin 1870'lerin ortalarından kalma olduğunu gösterdi. Kafaları asıl karıştıran sadak, oklar, yay ve baltaydı. Aynı testler bunların son dönemden olduklarını ortaya çıkarmıştı. Sonunda bir grup yerli Amerikalının yakın zamanda mağarayı ziyaret ettiği ve orada uzun zaman önce ölmüş olan adama hediyeler bıraktığı sonucuna ulaştılar. Bowie bıçak cilalandı ve yaşlı kemik kavzası sayesinde belirlendikten sonra onu ofisine asan Profesör Ingles'a bağışlandı. Eski tüfeği Şerif almıştı. O da profesyonel ellerde temizlendi ve Şerif'in masasının arkasındaki duvarda yerini aldı. Emekliye ayrıldığında onu da yanına alacaktı. Rahip sonunda töreni bitirdi. Rahatlayan hademeler kan dolaşımlarını mezara küreklerle toprak atarak hızlandırdı. Rahip yas tutan tek kişiyle birkaç kelime konuştu. Omzunu şefkatle sıvazladı ve hızlı adımlarla sıcak konutuna yöneldi. Genç kadın yerinden kıpırdamadı. Hastanedeki kızın verdiği tek ve faydasız ifadenin ardından insan avına son verilmişti. Gazetelerdeki haberlerde adamın kızı mağarada ölüme terk ederek atıyla gece boyunca ilerleyip Wyoming'e kaçtığına dair iddialar yer almıştı. Kilise ademeleri mezarı doldurdu. Dağlardan getirilen taşları mezarın çevresine çabucak dizerek bir çerçeve yaptı ve 4 çuval çakıl taşını çerçevenin içine boşalttı. Sonra kıza başlarıyla selam verip uzaklaştılar. İri yarı adam usulca yaklaştı ve genç kadının arkasında durdu. Kız hiç kıpırdamıyordu. Arkasındaki adamın orada olduğunu hissediyor, kim olduğunu biliyordu. Adam şapkasını çıkarıp yanında tuttu. "Arkadaşınızı bulamadık Bayan Pickett," dedi. "Evet." Kızın elinde uzun saplı tek bir gül vardı. "Sanırım hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz." "Öyle." Adam gülü kızın ellerinden aldı, mezara doğru ilerledi ve çakıl taşlarının üzerine bıraktı. Mezarın başucunda Red Lodge'un hayırseferlerince bağışlanan tahta bir haç vardı. O bölgede yaşayan bir zanaatkar cila alamadan önce tahtanın üzerine kızgın demirle birkaç kelime yazmıştı. "Burada 1877 yılı civarı, dağlarda ölen, sadece Tanrı'nın bildiği bir sınır sakini yatıyor. Huzur içinde yatsın." Adam tekrar doğruldu. "Yapabileceğim bir şey var mı? Sizi evinize bırakayım mı?" "Hayır, teşekkür ederim. Arabam var." Şapkasını takarak kenarına dokundu. "İyi şanslar dilerim Bayan Pickett." Adam mezarın başından uzaklaştı ve mezarlığın önüne park ettiği ekip aracına doğru yürüdü. Bakışlarını Beartooth Dağı'nın güneş altında parlayan güneybatı zirvelerine çevirdi. Genç kadın bir süre daha kaldı. Sonra dönüp mezarlığın girişine doğru yürüdü. Dağlardan gelen hafif bir esinti ona ulaştı. Uzun saçlarını dalgalandırdı ve mantosunun önünü açarak 4 aylık hamileliğin iyice belirginleştirdiği karnını ortaya çıkardı. Kitabın sonu. 18 Mart 2007. Sayfa 368.